Dördüncü dizin, sayfa 72. Polatlı pazarı günü gene kasabaya indim. Polatlı'dan bana gemici fenerlerini gönderen tüccarın adı Süleyman Hesapsızdı. Dükkanına girdiğim zaman beni uzaklardan gelen eski bir dostuymuşum gibi sevinçle karşıladı. Yazıhanesine oturttu, çay ikram etti. Bir taraftan da hemen alışverişe daldık. Önce bir kazma, bir kürek, bir de tırmık ayırttım. Bunlara birer sap uydurduk. Hemen paralarını ödedim. Sonra o pek de bana sormadan seçtiği eşyayı bir köşeye yığmaya başladı. Fitilli bir gaz ocağı, çaydanlık, alüminyum bir tencere, bardaklar, tabaklar. Sonra fasulye, pirinç, mercimek paketleri, tuz, sabun gibi şeyler. Ama iş bunlarla da bitmedi. Çıraklarından birini bir yere gönderdi. Bir yerden musluklu bir el yıkama tenekesi getirtti. Leğeni, ibriği, takunyaları tamamladı. Daha neler koydu, borcum ne oldu bilmiyordum. Mağazanın bir tarafından da 3 paket sigara ile 1 paket kibrit getirdi. Bunları benim hesabıma misafirlerine ikram edersin. Bugünlük bu kadar yeter. Nasıl olsa bu kapıyı daha çok aşındıracaksın. Sonra kocaman bir defter açtı, boş bir sayfa seçti. Başına adımı yazdı. Bir bismillah çekerek hesabımı geçirmeye başladı. Ben takıldım. Yaz bakalım bildiğin kadar, eğer beni bir daha koyduğun yerde bulursan. Polatlı pazarında ilk rastladığım kel tepeliye tembih ettim. Mağazaya uğrayacak, eşyaları kağnısını alacak, köye götürecekti. Sonra ben Polatlı'nın çarşılarına daldım. Eğitim memurunu bulduğum zaman vakit artık ilerlemişti. Daireden çıktık, eve gittik. Akşam yemeğinden sonra da askeri gazinoya gidecektik. Biz gazinoya girerken garnizon kumandanı gene bir masanın başında bir halkanın içindeydi. Gene anlatıyordu. Sere serpe gülüyor, bağırıyor, kollarıyla bir takım işaretler yaparak etrafındakileri güldürüyordu. Beni karşıdan görünce yerinden fırladı. "Ah, başımın belası gene geldi," diye bağırdı. Yanıma koştu, iki kollarını açarak beni kucakladı. Sanki 40 yıllık dostmuşuz, sanki uzun yıllardan sonra yeni buluşuyormuşuz gibi öpüştük. Sanıyorum ki bu babacan albayla benim aramda belki de aynı hamurdan yoğrulmuş olmanın verdiği bir kardeş yakınlığı vardı. O gece askeri garnizonda albayın halkası her gecekinden herhalde biraz daha geç dağıldı. Polatlı'da aşındırmadığım kapı kalmadı. Kaymakam iyi bir insandı ama yolcuydu. Başka bir yere tayinini haber almıştı. Evvelce istasyon bahçesinde tanıdığım yaşlıca özel idare memuruyla iyi kaynaştık. Yanında belki 1 saat kaldım. Hem de sanki onun işlerini teftişe gelmişim gibi her şeyi dediklerim. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin bürolarını, silolarını sanki ben buraya usta tayin ediliyormuşum gibi karış karış inceledim. Hatta bir aralık oradakilerden biri, "Çoktan beri mi ofiste çalışırsınız, nerelerde bulundunuz?" diye sordu. Oradan çıkınca tarım memurunun odasına dayandım. Ama tarımcı bana biraz yavan göründü. Onun gözü merkezdeydi. İnsan suyun başında bulunmalıymış. Bu sapa yerlerde gözden ırak olunca küflenip kalınırmış. Halbuki Polatlı memleketin en önemli tarım alanlarından biriydi. Polatlı'da daha neler yaptım, nerelere daldım çıktım bilmiyorum ama bizim ekmeksiz köye ancak 3 gün sonra dönebildim. Köye döndüğüm zaman yeni bir sürprizle karşılaştım. Sıtma Bükü bataklığı boyunca ilerleyip köyün ilk göründüğü dönemeci dönünce köyde bir değişiklik fark ettim. Bizim köyün kara toprak damları arasında beyaz badanalı bir bina peyda olmuştu. Bu bina bizim mektepti. Gözlerimi açtım, atın adımlarını hızlandırdım ama bu sefer ortalarda beni karşılayan kimse görünmüyordu. Ne Nafiz, ne Sarı Çavuş, ne de Sığırtmaç ortalardaydı. Ne vakit geleceğimi tabii bilemezlerdi ama ben görününce karşımda bunların belirmelerine artık alışmıştım. Köy bilinen akşam halindeydi. Herkes son işleriyle meşguldü. Köye girince atımı mektebe yönelttim. Gördüğüm bir rüya, bir serap olmasın diyordum. Mektebin önüne varınca attan atladım. Karşımdaki bir gerçekti. Mektep binası tertemiz, pırıl pırıl badanalanmıştı. Keltepe'nin ortasında beliren bu beyaz, yüzü gülen mektep binasıyla Keltepe'nin de kasveti biraz dağılmış gibiydi. Önce dershane kapısını açtım. Taze kirecin hem yakıcı hem ferahlatıcı kokusuyla karşılaştım. Havadaki bu kokuyu doya doya içime çektim. Odam da tertemizdi. Badanalanmış, yıkanmış, eşyalarım yeniden tertiplenmişti. Polatlı'dan gönderdiğim şeyler yerli yerine yerleştirilmişti. İşte Sarı Çavuş tam bu sırada göründü. Üzerinde ürkek, kararsız bir utangaçlık vardı. Biraz dikkatli bakınca gülmekten kendimi alamadım. Çavuşun üstü başı kaşı kirpiği, saçı sakalı, kireç lekeleri içindeydi. Bozulmamış bir çocukluk kalıntısı taşıyan bu dost, bu her zaman telaşlı ihtiyarın hem gülünecek hem acınacak bir hali vardı. "Bu senin deli hafız, tüm badanacıymış yahu. O gün sen gidince bizi buraya kovaladı. Akşamdan adamlar bulunmuş, köyün çakallarını da peşine takmış. Çoluğu çocuğu yığdı. Bizi işe bir koştu ki efendi Allah inandırsın anamdan emdiğim burnumdan geldi. Be domuz hafız, be imansız hafız, bizi de Allah yarattı yahu. Ben bu işte bir daha yokum efendi, ne haliniz varsa görün." Sarı Çavuş hala söyleniyordu ama belliydi ki hizmetinden memnundu. Sevincinden gözlerinin içi parlıyordu. Kendi kendini övmek, bana da övdürmek istiyordu. Kendimi adamlar içinde adam saydırmak, kendini önemli görmek, önemli işlere karışmış görmek. Sarı çavuş demek bu demekti. Bunlar onun kusurları olamazdı. Bunlar kendini bir şeylere vermek, bir takım insanlara bağlanmak isteyen harcanmış bir adamın samimi özlemleriydi. Ellerimi önce sarı çavuşun omuzlarına koydum, sonra bir elimle onun keçi sakalını yakaladım, okşadım. Konuşmaya başladım, ben konuştukça güldükçe onun da gözlerinin içi gülüyordu. Sıska vücudu kısa boyu ile dikilebildiği kadar dikildi. Üzerine önemli, faydalı ve başarıcı bir insanın gururu geldi. Biraz daha konuşsam her zaman telaşlı, her zaman hiddetli ama o kadar da çocuksu gözlerinden galiba yaşlar gelecekti. Sen burada olmasan çavuş ben bu köyde kalır mıyım? Sen bu köyün direğisin çavuş, sen benim en eski arkadaşımsın kardeşim. Sarı çavuş birden gözlerini benden çevirdi, döndü fırladı. Herhalde hafızı aramaya gidiyordu. O koşarken arkasından uzun uzun baktım, kendi kendime mırıldandım. Bu dünyada herkesin bir benliği, bir kişiliği vardır. Herkes bir işe yaramak ister, herkes bir işe yarar. Eğer bir insan kendini küçük, faydasız görüyorsa bu belki de onun suçu değildir. O da bir iş yapmak, o da bir şey başarmanın gururunu duymak istemez mi? Hafız sessizce kapıdan girdi, hiçbir şey söylemedi, yüzüne gözlerine baktım, o da gözlerini benden kaçırdı. Ortalıkta bir kusur var mı gibi öteye beriye göz gezdirir gibi yaptı. İsfendiyar'ın ev sahibi iş mayını olunca gene kızları gelinleri buraya saldırdı. Yaman koca karı. Hani hocam sen bekar olsan, o da muşmula suratlı olmasa bu hatun sana tutkun derim. Bizim deli hafızın yanaklarını da hafifçe okşadım. Bir çocuk gibi büzüldü, sessizce çekildi gitti ve gördüğü hizmetten hiç bahsetmedi. O gece yemekten sonra hepimiz İsfendiyar'ın evine gittik. Bu benim köy içinde imamın evinden başka gittiğim ilk misafirlikti. Muhtar oradaydı, ihtiyar heyeti oradaydı. O da tıklım tıklım doluydu. Bu Keltepeliler beni ilk defa o gece aralarına kabul ediyorlar gibiydi. İlk defa mektepten konuştuk, muhtar narayı basıyordu. Sen bu köyün çocuklarını toplayamazsın ya efendi, bakalım nice olacak. Başımıza dert açtın hoca, durdan duraktan da anlamıyorsun. Ters adamsın. Yahu eski köye yeni adet ne gerek? Ben bu işlerin sonunun nerelere varacağını bilirim efendim. Sen işi azıtırsın. Mektepti, medreseydi derken yarın müfettiş der gelir, kaymakam der gelir, vali der damlar. İşin yoksa derd anlat gayrı. Sonra yerinde doğrulur gibi yaptı, gerildi, gürledi. Allah'ını seversen efendi, vazgeçsen bu işten. Boşla yakamızı. Keltepelinin başına derd açma. Hem sen bu köyü bırakıp gitmek için ne istersen söyle. Konu komşu denkleştirip verelim. Çek elini bizim yakamızdan yahu. Muhtar gürledikçe odadakiler kahkahaları basıyorlardı. Bana öyle geliyordu ki bu köyde kim bilir ne zamandan beri böyle kahkahayla gülünmemiştir. Hayır, bu Keltepe'de, bu ekmeksiz köyde böyle gülünemezdi. Bana öyle gelmişti ki bu köyün insanları gülmezler. Hatta gülmeyi unutmuş değil, zaten bilmezler. İşte ilk defa orada ve o gece Keltepe ile ben birbirimize kaynaştık. Bir köyün bir yabanı kabul edişi büyük bir şeydir. Etrafındaki insanları birer birer uzun uzun süzdüm. Ömürlerinin nice nice yıllarını Rumeli'den Garp Trablus'una, Arap Körfezi'ne kadar kavşamış bir imparatorluğun tozlu yollarında, hastalıklar, isyanlar, harpler içinde çürümüş, şu yetmişlik kurban dayı, şu ayağının birisi bilmem hangi cephede bir süngü yarasıyla kaskatı kesilmiş Peltek Osman, şu gözlerin içi bu yaşında bile yıldızlar gibi parlayan satılmış ağa, sonra bütün diğerleri, ihtiyarlarıyla, gençleriyle, gözlerimde hepsi de anlamlı, hepsi de değerli insanlar haline aldılar. Hepsinin yüzünde harcanmışlığın, terk edilmişliğin, mihneti yanında zalim, sert ve tükenmiş bir toprakla gece gündüz haşır neşir olmanın soy erkekliği vardı. Sahte olan, bozulmuş olan başkalarının sırtından geçinen bizdik. Bütün ömrümüz onları oyalamak, onları aldatmakla geçmişti. Yüzyıllar ve yüzyıllarca onlara ne vermiştik ki? İlk defa orada ve o gece onların köklülüğünü, özgürlüğünü, gururunu ve bizim yenilgimizi anladım. Biz çiğnediğimiz ama tanımadığımız bir insan temeli üstüne tünemiş yarasalardık. Onlar ise temeldi ve bizim bu temele karşı bazı görevlerimiz olsa gerekti. Eğer bu insanları bu kılıksız hallerinden kurtarırsan, eğer yüzlerini güleç tutar onları bir takım ümitlerle hayata bağlarsan, eğer bu sıtma bükü bir gün altın başaklı tarlalar, bostanlar, yoncalıklar, bahçelerle donanırsa, ambarlar dolu evler şenlik olursa, bu cemaat her zaman bu geceki gibi gülebilir. Bak hepsi de şakalar, cinaslar, esprilerle konuşmasını biliyorlar. Meselleri, hikayeleri ve kim bilir kaç yüzyılın zeka kristalleri olan atasözlerini ne güzel kullanıyorlar. Hayır, galiba ben aldandım. Bu köyde ölmüş bir çamur yığını değil, soy bir maya var. Soy bir mayadan yoğrulmuş, uyandırılmaya muhtaç bir insan hazinesi var. Burada ben açlığa, çoraklığa, bataklığa, sahipsizliğe rağmen toprağını bırakmayan, ona yapışan, yenilen fakat geri çekilmeyen bir savaş cephesindeyim. Köylülerimin her birini bir daha süzdüm. İsfendiyar sanki bir hükümdardı. Soydan gelen bir büyüklükle tahtına kurulmuş vakarlı, saygıdeğer bir insandı. Muhtarı tarih içindeki akıncı kumandanlara benzettim. Hem iradeli hem yumuşak bir idare adamı. Sonra birer birer hepsi. Mesela şu sarı çavuş. Şu sarı çavuş ki Yunan muharebesinde Ethem Paşa'nın, seferberlikte Enver Paşa'nın bayraktarlığını yapmamış olabilir. Ama bunları düşünmesi, özlemesi, benimsemesi, kendisine üstün yönetici vasıflar yakıştırması, içten gelen bir büyüklük özleminin tepkileri değil midir? Evet, ben artık bu köyün adamıyım, onlardan biriyim ve kaderimi onlarla paylaşmalıydım. Köyün dirliğine el atmadan. Mektebin açılması hazırlığına koyulduk hafıza. Eğer okutacak çocuk bulursak mektebe gelirken her biri kendi çul hasır parçasını getirir. Onları yerlere oturturuz. Ben de derslere başlarım diyordum. Ama önce köyde bir sayım yapmayı düşündük. Hafızla ben köyün evlerini birer birer dolaşacaktık. Bu sayıma girişirken işimizi biraz geniş tutalım dedik. Yalnız okuma yaşındaki çocukları yazmaktansa köyün nüfusunu da derlemeye karar verdik. Kağıtlar, cetveller, fişler hazırladık. Köyün şekilsiz dağılışı içinde böyle böyle sokaklar, semtler işaretledik. Sokaklara, evlere kendimizce numaralar verdik. Her ailenin bir fişi olacaktı. Bu fişlerde aile resmi, kadın erkek kişiler, çocuklar, hatta evin hayvanları içinde sütunlar ayıracaktık. Sonra ne oldu olacak, şu sıtmalıları, hastaları da işaretleyelim dedik. Hazırladığımız tamam olduğu zaman ortaya bir küçük arşivi dolduracak malzeme yığıldı. Her iş bitince sayım gününü tayin ettik. İş muhtarı kandırmaya kalmıştı. O gün onu da yanımıza alacaktık. Sarı çavuşu öne katacak, biz muhtarın arkasından kapı kapı dolaşacaktık. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Tam günü gelince öğrendik ki muhtar Sivrihisar taraflarına gitmiş. İsfendiyar da Polatlı'daymış. O zaman imama koştuk. O bize bir akıl öğretebilirdi. Hocayı her zamanki köşesinde bulduk. Bizi görünce yüzü güldü. Ben sayımdan laf açmadan o daha önce davrandı. Köyü yazacakmışsın yaz. Millet uysaldır, direnmez. Ne sorsan cevap verir. Zaten hepsi meydanda. Ama bu gidişle yakında yazacak bir şey de kalmaz. Toprak kayar, mera tükenir, sular kurur. Allah yağışı da kısıyor. Keltepe bunu aldı oğul, keltepenin sonu göründü. Ne insanı insana benzer, ne sığırına, davarına mahluk denir. Son sözlerini söylerken hoca birden değişti, yerinden doğruldu. Yüzüne kan bastı, gözleri parladı, başını heybetli yukarıya kaldırdı, gürledi. Köyü yazarsın, mektebi de açarsın. Ama sen bana bak efendi, köyün dirliğine el atmadıkça, keltepeye mektep değil ya, Darül Fünun açsan nafile. Sen köyün dirliğine el at oğlum, köyün dirliğine bak. Hocanın evinden çıkarken onun sözleri kulaklarımda uğulduyordu. Evet, köyün dirliği düzelmedikçe, köyün geçimi nizama konulmadıkça, köyde istersen Darül Fünun, yani üniversite aç, ne çıkar? Doğru, toprak kısırlaşırsa seller, rüzgarlar bereketli toprağı süpürüp, yamaçlar kırraçlaşıp, özler çoraklaştıkça, dereler yatağını kaybedip, sıtma bükü halkın iliğini kuruttukça, davar ağılını ya mektep haline koymuşuz, ya okul haline getirmişiz, ne çıkar? Köklü bir köy topluluğu demektir. Sağlam bir yaşayış beraberliği, yurt ve gelenek beraberliği demektir. Ama aynı zamanda doğaya, çevre koşullarına karşı bir savaş ve köy toplumunun bu savaşta bir kader birliği demektir. Bir gün gelip doğa bu savaşta köyü yenerse köy bitmiş demektir. Tabiatı yenmek için ise tabiatın kanunlarına hakim olmak lazım. İnsanoğlunun hürriyeti, yani en büyük zaferi bu değil mi? Ama bu savaş yalnız köyün gücüyle de olmaz ki. Ben bir taraftan bunları düşünürken bir taraftan da köye daldık. İmam bizim yanımıza satılmış ağayı katmıştı. Sarı çavuş önde sanki fethedilmiş bir kaleye herkesten ileri giren acar bir sipahi gibi, bodur boyu dimdik keçi sakalı havada sopasını kapılara duvarlara vurarak milleti çağırıyordu. Onun ardından satılmış ağa yürüyordu. Biraz çökük, biraz kamburca ama o da sanki askerlikteki bir tabur muayenesine takımını hazırlar gibi çevik, canlı kendini bu işe vermişti. Hafızla ben hemen işe giriştik. Her evin kapısında, avlusunda ev halkı ister istemez toplanıyordu. Erkekler biraz isteksizdiler ama kadınlar işi hiç yadırgamıyorlardı. Suallere sere serpe cevaplar veriyorlardı. Kızlar, gelinler de hemen her evde bize ayran, su ikram etmek telaşındaydılar. Her evden ayrıldıkça etrafımızdaki çocuk kalabalığı biraz daha artıyordu. Başka evlere, başka semtlere yöneliyordu. Köy hareketli bir hal almıştı. Mevsim ilerlemiş, yaylacılar da köye inmiş oldukları için herkesi evlerinde bulabildik. Davarlar, sığırlar, köy köpekleri, çoluk çocuk kalabalığı arasında son durağımız gene imamın evi oldu. O bunun böyle olacağını sezmiş olacak ki daha biz eve girerken saçta pişirilen böreğin kokusunu aldık. Sivrihisar'dan dönen muhtarı da orada bulduk. Sini yere serilen sofra bizim ortasına konulunca imam da sedirden sofra başına süzüldü. Arkasını yastıklar, minderlerle besledik. İmamın bütün bu olan bitenlere sevinen bir hali vardı. Gözleri ışıl ışıldı. Yıllar yılı hareketsizlik, her günün birbirine benzeyişi onu da bezdirmiş olacaktı. Boyuna muhtara takılıyordu. ''Muhtar ağa, bu John Türkler bize daha çok oyunlar edecekler. Şimdilik adımız, esamemiz deftere geçti. Ardından bakalım ne marifetler gelecek.'' Muhtar gülüyordu. ''En çok bizim avratlara şaştım hoca. Düğün derneğe ünlenirler gibi yığılmışlar öğretmenin başına. Hani yahu şehirliği görünce saklanacak sıçan deliği arardınız ha yosmalar.'' Sen onların hamuruna bak muhtara. Aslını ararsan Türkmen'de kaç göç yoktur. Evin efendisi kadındır. Erkeğin hükmü savaşa, kıra, davara geçer. O gece bizim odada kağıtları, fişleri eledik, hesaplar çıkardık, cetveller yaptık. Köyde 54 evde 295 nüfus yaşıyordu. Bu rakam beni şaşırttı. Böyle sıtmalı bir köyde bu nüfus kabalık sayılırdı. Bu evlerde 7 yaşla 12 yaş arasında 81 çocuk bulduk. Ama rakamların dökümü ilerleyince gördük ki evlerde aileler iç içedir. Damatlar, gelinler bir arada yaşıyorlar. Yani evler açılmıyor. Ev kalabalıklığı bundandı. Evlenmelerde yeni evler açılmamasını hafız şöyle aydınlatmaya çalıştı. Topraklar çok ama işe yarar toprak az. Davarın, sığırın da parçalanmaya tahammülü yok. Aileler çoğalıyor ama nüfus artmıyor olacak. Bu köyde çocukken ölenlerin haddi hesabı yoktur. Evet, bizim cetvellere göre de evlilik gruplarına düşen çocuk sayısı normalin altındaydı. Demek doğumlar çok ama çocuk ölümü fazlaydı. Bunun nedeni belki sıtmaydı. Demek ki bizim ekmeksiz köy üremiyor, artmıyordu. Sonra bir sıra hesaplar daha çıkardı. Köyde sıtma görmemiş kimse yoktu. Ama renkler pek bozuk sayılmazdı. Çocuklarda dalak görünmüyordu. Sıtma burada yıl kovalarmış. Bazı yıllar millet hep yatağa serilirmiş. Bu yıl sıtma yılı sayılmıyordu. Bunda yayla havasının ayarlayıcı bir düzeni olsa gerek. Belki de başka bir neden vardı. Ama gene öğrenmiştim ki köyde sıtmaya karşı gereği gibi kinin bile kullanılmamaktadır. İşler bitince hafızla kararımız mektebi önümüzdeki Polatlı pazarından sonra hafta başında açmak oldu. Demek ki daha 5 günümüz vardı. Mekteplerin resmen açılmasının henüz günü gelmemişti ama biz erken davranalım, bakalım kimleri toplayabileceğiz diye düşündük. Ertesi gün bu fişlere, cetvellere biraz daha çeki düzen verdim. Ondan sonra mektep için bir demirbaş defteri açtım. Yanımdaki boş bir defterin üzerine ilkokul demirbaş defteri diye yazdım. Keltepe İlkokulu yazmaya elim varmadı. Sonra mektebin açılış tarihi olarak kararlaştırdığımız günü işledim. Ondan sonra ilk sayfayı açtım. Eşyanın adı, cinsi, numarası, giriş tarihi, bedeli gibi kayıtları gösteren sütunlar çizdim. Eşyaların başına da Polatlı'dan aldığım kazmayı, küreyi, tırmığı işledim. Hizalarına armağan edilmiştir kaydını geçtim. Sonra gemici fenerleri, bir kara tahta, bir sehpa, iki masa, iki sandalye, demir baş defterinde yer aldı. Bunlar da teberru edilmiştir diye işlendi. Sonra defterin arka tarafından başlayarak mektebin vaktiyle nasıl yapılmış olduğu, ne zaman sıvandığı, hangi tarihte badan alandığı, kapıların, pencerelerin ne vakit nereden geldiği gibi vukuatı kaydettim. Bu işler bittiği zaman akşamın inmekte olduğunun farkına vardım. Lambamı yaktım, yemeğimi hazırlamaya geçtim. Bu gece yalnızdım. İşte o gecenin ertesi günü Keltepe tarihi bir gün yaşadı. Vakit akşama yakındı, odamdaydım. Önce köyün altındaki bataklık tarafından bir uğultu duyuldu. Köyün üstünden bir talim uçağı geçiyor sandım. Sonra uğultu arttı, yaklaştı. Tam o sırada sarı çavuş yıldırım hızıyla odaya daldı. Olağanüstü haberler veriyordu. Ama iş artık belliydi. Duyulan uğultu bir motorlu vasıta sesiydi. Polatlı'daki Babacan albay aklıma geldi. Galiba bize bir baskın yapıyor diye düşündüm. Dışarıya çıktık. Cami önünden mektebe doğru bir kamyon ilerliyordu. Köyün bütün mahlukatı ayaklanmıştı. Çoluk çocuk her taraftan bize doğru koşuyorlardı. Köyün o mıymıntı köpekleri bile birer aslan kesilmişlerdi. Kamyona doğru saldırıyorlardı. Kamyon tekerleklerinin kaldırdığı toz duman havayı dolduran motor klakson gürültüleri arasında çoluk çocuk irili ufaklı köy köpekleri itişe kakışa geldiler. Kamyon mektebin kapısında durdu. Sonradan öğrendim ki bu kamyon Keltepe'ye giren ilk motorlu vasıtadır. Zaten bizim köye varan o kötü yollardan bu kamyonun nasıl geçtiği de şaşılacak şeydi. Kamyon mektebin önünde durunca şoför yerinden bir delikanlı atladı, selamlaştık. Bana bir zarf uzattı. Zarfı görünce iş anladım. Mektup Ankara'daki Maarif Müdürlüğü'nden geliyordu. Benim ona nice günler önce yazdığım mektubun cevabı olacaktı. Zarfı açmadan cebime koydum. Şoför muavini kamyonun üstüne sıçramıştı. Kamyon yüklüydü. Bir takım ipler çözüldü. Kamyonun yükü mektep sıralarıydı. Göründüğüne göre pek birbirini tutmayan fakat benim rüyalarımı süsleyen mektep sıraları. Ankara'da yeni mektepler açılınca yeni sıralar, masalar ısmarlandığını, eskilerin şuraya buraya dağıtıldığını ya da bir yerlere istif edildiğini bildirdim. Maarif müdürüne yazdığım mektupta bundan da bahsetmiştim. Bir kolayını bulursa, en döküntülerinden de olsa bana bir şeyler yollamasını rica etmiştim. Demek ki bir çaresi bulunmuş, benim pek de kendimi kaptırmamaya çalıştığım rüyalarım artık gerçek olmuştu. Sıraların içeriye alınışı, sıraya dizilişi herkese heyecanlandırdı. Herkes sıralara dokunmak için yarışıyordu. Hele sarı çavuş, küçüklere bu kutsal eşyaya zarar vermemeleri için sağa sola kovalarken birliğine nizam veren bir kumandan edasıyla etrafa emirler savuruyordu. Başı yukarıda bu önemli işlerden ancak kendisini anladığını belirten bir gayretle dönüp dolaşıyordu. Kamyondan 24 sıra çıkmıştı. Bunlarda ikişer, üçer, hatta sıkışınca dörder çocuk oturtabilirdim. Sonra raflı bir dolapla küçük bir etajer indirildi. En son olarak şoför dikkatle sarılmış sarmalanmış uzunca bir kutuyu kucağında taşıyarak bana teslim etti. Bunu her iş bittikten sonra açtım. İçerinden bir güneş sistemi çıktı. Bazı mekteplerde bulunan ve ortada güneşi temsil eden küçük bir petrol lambası etrafında gezegenlerin ve uyduların hareketlerini canlandıran eski bir güneş sistemi. Şirin bir dershanemiz oldu. Sıraları 3 dizi üzerinden arka arkaya 8'er sıra olarak yerleştirdik. Raflı dolabı bir köşeye çapraz koyduk, üzerine de güneş sistemini oturttuk. Etajeri odama aldım. Polatlı'dan gelen masalardan biri öğretmen masası oldu. Arkasına sandalyesi konuldu. Kara tahtayı sehpasının üstünde onun sağına koyduk. Altındaki olukla Polatlı'dan aldığım beyaz tebeşirlerden koydum. Bir silgimiz eksikti ama bir şey uydururduk. Sonra sıra sınıfı süslemeye geldi. Ankara'dan getirdiğim büyük bir Türkiye haritasını kapıdan girince karşı duvara astık. İki tarafına birer resim uydurdum. Bir derginin orta sayfasına alınmış iki resim. Biri denizi gösteriyordu. Denizde yelkenli bir gemi yüzüyordu. Öbüründe kadın erkek bir takım insanlar, merdivenler, sehpalarla sıra sıra elma ağaçlarına tırmanmışlar. Kovalar, sepetler, sandıklarla öbek öbek kırmızı elmalar topluyorlardı. Dünyanın başka yerlerinden dünyanın başka görünüşleri. Bunları Keltepe çocukları rüyalarında bile göremezlerdi. Sonra gene resimli bir derginin orta sayfasına alınmış renkli bir Atatürk resmini de öğretmen masasının arkasındaki duvara iliştirince işler tamam oldu. Samanpazarlı Hafız bu hazırlıklarda kan ter içinde çalıştı. Sarı çavuşu da koşturdu durdu. Süpürmeler, silmeler, toz almalar. Sonra da üçümüz dershanenin kapısı yanına dizilip eserimize bakınca nedense sessizleştik. Daha dün denilecek günlerde davar sesleri veren, gübre kokuları yayılan bu toprak damın altında şimdi temiz bir tapınak kutsallığı vardı. Yarın bu damın altından eski davar sesleri yerine her birinin neler vaat ettiği bilinmeyen ve eğer bir usta eliyle işlenmezlerse derelerdeki molozlar gibi şekilsiz kalacak olan kız erkek insan oğullarının şen şakrak cıvıltıları duyulacaktı. Kalenin bir burcunu fethettik denebilirdi. Şimdi iş asıl bedenlerdeydi, çarpışma bedenlerde olacaktı.
Tarih öncesinden çıkış, sayfa 84.
Mektebin açıldığı günü hiç unutmayacağım. Bir gün önceden sarı çavuş akşam vakti köyü ev ev dolaştı. 7 yaştan 11 yaşına kadar kız erkek çocukların filan sabah mektebe gönderileceklerini kendi tabirine göre emretti. Hafız'la ben bu emrin yerine getirileceğinden oldukça şüpheliydik. Günü vakti gelince Hafız'la mektebin önüne çıktık. Bahçe duvarı olmadığı için etraf açıklıktı. İleride bir yerde 5-10 çocuk kümelenmiş bize bakıyorlardı. Hiçbirinde mektebe yaklaşmak cesareti yok gibiydi. Biz yerimizde oyalanıyor, onlara seslenmiyorduk. Sarı çavuşu da bir bahane bulup içeride meşgul ediyordum. Yoksa ona bıraksam, bre yozlar, bre yabaniler diye sopasını kapınca üstlerine çullanırdı. Eline ne kadarını geçirebilirse ağıla koyun tıkar gibi getirir mektebe sokardı. Biraz vakit geçince etrafta görünen, şurada burada kümelenen çocukların sayısı daha da arttı. Onlarla birbirlerimize karşıdan bakışıyorduk. Kendi aramızda da Hafız'la şakalaşıyor, gülüşüyorduk. Tam o sıralarda en yakın çocuk grubunda bir kımıldama oldu. Ufak tefek yerden bitme bir yaratık bize doğru ilerledi. 10 yaşlarında bir kız çocuğuydu. Narin vücuduna sıkıca sarılmış uzun entarisi içinde yürümekten ziyade seker gibi, sıçrar gibi bir adım atışı vardı. Önümüze gelince durdu, güler yüzlü, hoş, rahatlık veren bir hali vardı. Çipil gözleri ışıl ışıldı, başı yukarıdaydı, gülerek bize bakıyordu. İncecik vücudunu saran topuklarına kadar inen alacalı entarisini belinden ince bir şalla sarmışlardı. Eski kamyon lastiklerinden yapılmış hantal ayakkabıları içinde benekli yün çorapları ile küçücük ayakları görünüyordu. Sımsıkı sarılan başörtüsünün çevrelediği yüzü uzunca zayıf fakat bir bahar çiçeği kadar tazeydi. Ellerini göğsüne birleştirmişti, koltuğunun altına yırtık, yıpranmış bir şeyler sıkıştırmışlardı. Önce karşılıklı bakıştık, gülüştük, sonra sordum. ''Kız nedir o koltuğun altındakiler?'' Yırtık, yıpranmış bir şeyler uzattı. Bu bir amme cüzüydü. Herhalde Kur'an dersine bununla gidiyordu. Sonra adını sordum. ''Celile!'' diye şakıdı, dayanamadım. ''Kız senin adın Semra olsun.'' ''Olsun.'' Semra benim kız torunumun adıydı. Semra belki Celile'ye pek benzemiyordu. Belki bu kır çiçeği kadar canlı renkli değildi ama benim için her şeydi. Bana düşkündü. Ben de Ankara deyince önce onu düşünürdüm. O günden ve o dakikadan sonra Celile benim için Semra oldu. Biz Semra ile oyalanırken sağdan soldan yarı ürkek yarı atılgan yaklaşan kız erkek çocuklar etrafımızı sardılar. Bulundukları kümelerden bunların önce bir ikisi sökülmüştü. Sonra arkada kalanlar yavaş ürkek adımlarla halkamıza katıldılar. Daha ilerlerde yol ağızlarında dam altlarında hala yerlerinden kımıldamayan çocuklar da görünüyorlardı. Semra'nın yüzündeki gülümseme benim yüzümdeki rahatlık etrafımızı saran çocuklara da geçti. Çekingenlikleri yumuşadı. Hele Kur'an kurslarında bunların başına herhalde cehennemin yıldırımlarını yağdıran Samanpazarlı Hafız'ın o sıradaki güler yüzü, şakacı hali onları büsbütün ferahlattı. Çocuklar gittikçe canlanıyorlardı. Sözlere karışıyor, gülüşüyor, seviniyorlardı. Gözlerimi hepsinin üzerlerinde ayrı ayrı gezdiriyordum. Bakışlarım hangi çocuğun üstüne durursa o hafifçe gülümsüyordu. Artık daha fazla oyalanmadım. Etrafımdaki halkayı bir daha süzdükten sonra onlara "Haydi çocuklar, mektebe!" diye kumandayı bastım. Bir keklik gibi, bir tavşan yavrusu gibi ilk sıçrayan Semra oldu. Seke seke koşa koşa kapıya vardı. Merdivenleri sıçrayarak mektebe daldı. Diğer çocuklar itişe kakışa ona yetiştiler. Yanımdaki hafıza "Haydi sen yürü" der gibi bir işaret verdim. Benim biraz yalnız kalmaya, biraz düşünmeye ihtiyacım vardı. Hayatımın yeni fakat son çağı başlıyordu. Sınıfa girdiğim zaman hafız Kur'an derslerinde olduğu gibi kızlarla erkekleri ayrı ayrı oturtmak için tedbirler almaya çalışıyordu. Ona hiç karışmıyormuşum gibi davranarak bunu önledim. Çocuklar karışık olarak sıralara oturdular. Boylarına göre dağıtıyormuş gibi sıralayarak onları karıştırdım. Semra ortada ön sıraya düştü. Sonra öğretmen masasının başında ayakta durarak hepsini bir daha süzdüm. Bu sıtmalı köye göre bu çocuklar hiç de sıhhatsiz sayılmazlardı. Evlerinde anaları bacaları onların sırtlarına ellerinden geldiği kadar temizce bir şeyler giydirmişlerdi. Yüzleri de kir içinde denemezdi. Karşımda 28 çocuk vardı. Artık derse başlayabilirdim. Bizde her başlangıç dersine uzun bir nasihatle girilir. Nasihat çocuğun aklına sesleniştir. Oysa akıl ölçüleri bu yaşlar için değildir. Bu ölçüler çocukta eğitim denilen sanatın onlara sunacağı olaylar, onlarda uyaracağı duygularla çocuk farkına varmadan yavaş yavaş gelişecektir. Bizim Ekmeksiz Köy Okulu'nda ilk ders nasihatsiz başladı. Çocuklara önce adlarını, soyadlarını soracağımı söyledim. Ben işaret edince birer birer ayağa kalkacaklardı. Ama yerlerinden birden ayaklanacaklardı. Başlarını yukarıya kaldıracaklar, hep yüzüme bakacaklar, dimdik duracaklardı. Bunları onlara onların anlayabileceği gibi söyledim. Sonra tekrar hepsini süzdüm. Yüzümdeki güleşliğin onlara da geçtiğini, hepsinin serbest, rahat, tatlı bakışlarla dikkatleri de üstümde topladıklarını görüyordum. Önce Semra'yı işaret ettim. "Kalk bakalım ayağa." Gene keklik gibi sıçradı. Minicik boyu alçacık sıranın içinde bile kayboluyordu. "Söyle bakalım adını." Hiç çekinmeden cıvıldadı. "Benim adım Celile, benim babam Ankara'da." "Ne yapar baban Ankara'da?" "Benim babam Ankara'da top atar." İlk kahkahayı koparan hafız oldu. Ben de dayanamadım güldüm. Çocuklar da bize katıldılar. Celile hepimizden fazla güldü. Halinden memnundu. Bu ilk dersten çocuklar da herhalde şikayetçi değiller. Hafız bana sokuldu. Celile'nin babası Ankara'da asker. Tank alayında şoför'dür. İzinli geldikçe buradakilere tankı anlatmaya çalışıyor. Celile'yi de herhalde Ankara'da bom bom toplar atıyorum diye eğlendirmiş olacak. Bu Celile İsfendiyar Ağa'nın torunu olur. Demek bu yavru İsfendiyar'ın torunuydu. Yüz çizgilerinin inceliği, bakışlarındaki soyluluk, demek ki dedesinden, belki de daha eski kuşaklara varan dedelerinden geliyordu. Ama bizim Celile soyadını bilmiyordu. Hem askerlik yaşında bir gencin bu yaşta bir kızı olmasına da şaştım. Şimdi iş ona önce soyadını öğretmekteydi. Masanın üstündeki sayım fişlerinden İsfendiyarlara ait olanı buldum. "Baban gene topları atsın bakalım Ankara'da. Şimdi sen hele şu soyadını öğren. Sizin soyadınız Germiyan, baban Hüseyin Germiyan, deden İsfendiyar Germiyan, sen Celile Germiyansın, anladın mı?" "Benim adım Celile Germiyan." Bütün sınıf gene gülüştük, sonra sıra başkalarına geldi. Celile'den sonra ayağa kalkan çocuk, "Benim adım Satılmış, ebemin adı" diye geveledi, anlaşıldı. O da soyadını bilmiyordu, öğrettik. "Senin adın Satılmış, soyadın da Sunguroğlu, sen Satılmış Sunguroğlusun." "Ben Satılmış Sunguroğlu'yum." Sevindi, soyadını belledi. Ondan sonra kalkan kız, "Benim adım Gülizar, Hidayet'in bebesiyim" diye cıvıldadı. Onun da aile fişini bulduk, öğrettik. "Senin adın Gülizar, soyadın da Alanlı. Söyle bakalım adını soyadını." "Benim adım Gülizar, soyadım da Alanlı. Gülizar Alanlı." "Tamam, bir daha söyle bakalım." "Gülizar Alanlı." "Haydi bakalım çocuklar, şimdi hep birlikte söyleyeyim. Bu kızın adı ne, soyadı ne?" Sınıf karmakarışık uğuldadı. "Gülizar Alanlı." Sesler karışıktı ama bu sesler bu çocuklardan bir arada beraber çıkardıkları ilk sesler olsa gerekti. Ekmeksiz köyde ilk ses birliği bana hoş bir heyecan verdi. Artık yalnız sayılamazdım. Ders böylece ilerledi. Arada soyadlarını bilenler de çıktı. Ben şunu gördüm ki bu çocuklar sıkılgan, pısırık değildiler. Rahat, güler yüzü konuşuyorlardı. Başları yukarıda, gözleri canlıydı. Bence çocuğun mektepteki ilk günü onda ömrü boyunca etkilerini yaşatan bir gündür. Eğer mektep çocuğu ilk günde kazanamazsa, ileride kazanmak için biraz yorulacak demektir. Biz ilk günü kazanmıştık. Sual cevaplar sona erince onlara ilk dersin bittiğini söyledim. Şimdi mektebin önüne çıkacaklar, oynayacaklardı. Sonra hafız hoca düdük çalacaktı. Gene sınıfa gireceklerdi. Hem bundan sonra birbirlerini soyadlarıyla çağıracaklardı. Sözlerimi bitirince onları hep birden ayağa kaldırdım. Bunu birkaç defa tekrarlattım. Öyle ki son işaretimde tek bir vücut gibi yaylanıp fırladılar. Bu toplu oturup kalkma benim sevmediğim bir şeydir. İleride işi yumuşatacaktım. Ama şimdi bu dağınık kuzuları kavalın sesinde toplamalıydım. İleride istedikleri gibi sere serpe yayılabilirlerdi. Hafızla odama geçerken onlara bir daha baktım. Çocuklardan birkaçı koşa koşa evlerine gidiyorlardı. En önde Semra vardı. Mektepte gördüğü harikulade şeyleri ebesine anlatmaya koşuyor olmalıydı. Odada sarı çavuş ocağı hazırlarken hemen atıldı. Ne çıkarsa efendi, gene bizim askerlerden çıkar. Benim çavuşluğumda da acemi neferlere önce adını sanını künyesini belletirdik. Bu domuz yavrularına da öyle yaptın, iyi oldu. Ama benim önümde konuşurken gülen kırıtan oldu mu parçalardım sopayı kafasında. Yarın bu mahluka senin başına çıkmazsa iyi. Yemekten sonra Hafız düdüğünü öttürdü. Çocuklar sınıfa doldular. Hafız onların başındaydı. Biraz sonra ben sınıfa girince hepsi birden ayağa kalktılar. Hem anlaşıldı ki öğleden sonra çocukların sayısı 3 tane daha artmıştı. İkinci dersi anlatmayacağım. Çünkü bu iş artık bir teknik sorundur. Bir hocalık sanatıdır. Bu bir öğretimdir. Bu öğretimde sesler vardır, sözler vardır. Adına harfler dediğimiz soyut işaretler vardır. Seslerin, sözlerin bu işaretlerle kağıda dökülmesine yazı derler. Ama çocuklara bunları böyle anlatamazsınız. Öyle yapacaksınız ki bu sesler, sözler kendiliğindenmiş gibi ortaya atılacak. Sonra harfler belirecektir. Bu kelimeler çocukların bildiği, benimsediği, sevdiği anlamları dile getirecektir. Çocukların önünde yazılar aleminin ilk ve sihirli kapıları böyle doğacaktır. İşte o andan başlayaraktır ki çocuğun kafasında eşyanın, insanların ve anlamların varlığı adına yazı denilen şekillerle belirecektir. İnsanoğulları tarih öncesi dediğimiz yabanilik devrinden uygarlık devrine ancak bu işaretleri bulmakla geçtiler. Şimdi Ekmeksiz Köy Okulu'nda da çocuk bu binlerce yıllık yolu birkaç ay içinde aşacaktır. Yazısızlıktan yazarlığa geçecektir. Hem görünüyor ki bunlar Keltepe Köyü'nün yüzlerce yıllık tarihi içinde belki ilk okur yazarlar olarak yetişeceklerdir. Derse girerken bunları düşündüm. Ekmeksiz Köy'ün mektep damı altında sanki insan uygarlığının tarihini yeni baştan yaratıyormuşum gibi duygular içindeydim. İlk sesleri, ilk sözleri canlandırır ve sonra tebeşirlikten tebeşiri alıp kara tahtaya ilk işaretleri yazarken kendimde bu gök kubbe altında yapılabilecek işlerin en anlamlısına el atan bir üstün insan gururu duyuyordum. Bu saf heyecan pek de yersiz değildir. Çocukların önünde ilk kelimeyi yazan hoca onların kafalarında yaratılacak yeni bir alemin ilk temel taşını atan usta gibidir. Bu alem insan uygarlığının en etkili, en devamlı zinciri olan yazılar alemidir. Onların önünde bu yeni alemin kapısı sizin kara tahtaya çizdiğiniz işaretlerle açılmaktadır. Onlardan her biri önlerine açılan bu yoldan nerelere kadar ilerlerler bilinemez. Ama siz bu işaretleri yazarken ömrü binlerce yıla varan ve daha nice binlerce yıla varacak olan bu yola yeni bir kuşağın öncülerini elinizle salıyorsunuz demektir. 4. dizinin sonu, sayfa 90.